Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Ekim 2019 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak da Sami Göksün imzalı Güvenilen İnsan Olmak başlıklı yazıyı sunuyoruz. Bir Müslümanın en bariz özelliği doğruluk ve dürüstlüktür. Peygamber Efendimizin hayatı incelendiği zaman bu hususun ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Peygamberlerde bulunması gerekli özelliklerden biri de sıdık, doğruluk ve dürüstlüktür. Bu sıfat peygamberlerin doğru sözlü ve dürüst olduklarını ifade eder. Çünkü peygamberler Allah'la insanlar arasında elçilik yapan kimselerdir. Böyle olan kimseler dürüst ve doğru sözlü olmak zorundadırlar. Aksi takdirde insanlar kendilerine inanmaz ve güvenmezler. Peygamberler gönderildikleri toplumlara önce bu özelliklerini dürüst ve güvenilir olduklarını söylemişlerdir. Cenab-ı Hak Şuara Suresi 107. ayeti kerimesinde bu hususu şöyle bildirmektedir. Haberiniz olsun ki ben size gönderilmiş dürüst ve güvenilir bir peygamberim. Peygamberlerin ben güvenilir bir peygamberim demeleri sözden ibaret değildi. Onlar güvenilir kimselerdi. Hayatları incelendiğinde bu husus daha iyi anlaşılır. Şimdi burada peygamberimizden söz edelim. Çünkü onun hayatı bizim için en güzel örnektir. Zaten Cenab-ı Hak da Kur'an'ında onun örnek alınmasını tavsiye etmektedir. Efendimiz'e peygamberlik geldikten sonra Kabe'nin en yakınındaki Ebu Kubeys Dağı'na çıkarak onlara ''Ey Kureyş topluluğu, size bu dağın arkasından düşman atlılarının gelmekte olduğunu söylesem inanır mısınız?'' diye sormuş. Orada hazır bulunanlar hep bir ağızdan ''Evet inanırız çünkü sen bir defa olsun bize yalan söylemedin.'' demişlerdi. Efendimizin peygamber olarak geldiğini duyan diğer ülkelerin başkanları karşılaştıkları her Mekkeli'den onu soruyor, hakkında bilgi alıyorlardı. İşte Bizans İmparatoru Heraklius ticaret maksadıyla Şam'a gelmiş Ebu Süfyan'ı kabul ederek kendisine peygamberimize dair bazı sorular sormuştu. Bu suallerden birisi şöyleydi. Peygamberlik iddiasında bulunan bu zatın bundan önce hiç yalan söylediğini duydunuz mu? Henüz Müslümanlığı kabul etmemiş ve peygamberimize düşman olanlarla dayanışma içerisinde bulunan Ebu Süfyan şu cevabı vermişti. Asla yalan söylediğini hiç duymadık. Onlar Efendimizin yalan söylediğini, verdiği sözü tutmadığını bilmiş ve duymuş olsalardı bunu fırsat bilir, aleyhinde kullanırlardı. Fakat onlar onun yalan konuşmadığı, kimseyi aldatmadığı hususunda ittifak halindeydiler. İşte Yüce Rabbimizin Kur'an'da yüksek ahlakını övdüğü peygamberimiz. O hiçbir zaman yalan söylememiş, verdiği sözden dönmemiş ve yaşadığı toplum içinde daha peygamberlik vazifesi kendisine tevdi edilmeden güvenilir Muhammed diye tanınmıştır. Efendimiz'e örnek alan her Müslüman ahlaki yönden de ona uymak zorundadır. Çünkü o, ben üstün ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurmuştur. Güzel ahlak kişiye toplumun güvenmesini sağlar. Bir insanın toplumun güvenini kazanmasından daha güzel bir şey olamaz. Bu mevzuda Peygamberimiz de Müslümanın güvenilirliğini ortadan kaldıran dört huya dikkatimizi çekiyor ve şöyle buyuruyor. Dört huy vardır ki bunlar kimde bulunursa o kimse katıksız münafık olur. Kimde bunlardan bir şey bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde nifaktan bir vasıf var demektir. O konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz, bir şey vaat ederse vaadinden döner, bir dava ve duruşma esnasında haktan ayrılır. Müslüman, peygamberimize uyarak verdiği söze durmalı, yaptığı vaadi yerine getirmelidir. Yapamayacağı bir şeyi vaat etmemeli, tutamayacağı bir sözü vermemelidir. Yüce Rabbimiz Kur'an'ında yapamayacağı bir şeyi söyleyen, tutamayacağı bir sözü veren kimseleri kınıyor ve ''Ey müminler, yapamayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?'' buyuruyor. İnsanlara verdiğimiz sözü tutmakla mükellef olduğumuz gibi elbette Allah'a verdiğimiz sözü de tutmakla mükellefiz. Verdiği sözde duranı Cenab-ı Hak Kur'an'ında övüyor ve şöyle buyuruyor. Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir. Kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir. Yine Yüce Rabbimiz Kur'an'ında Allah'a söz verdiği halde verdiği sözünü tutmayanları kınıyor ve şöyle buyuruyor. Onlardan kimi de eğer Allah lütuf ve kereminden bize verirse mutlaka sadaka vereceğiz ve elbette biz sadıklardan olacağız diye Allah'a and içti. Fakat Allah lütfundan onlara verince onda cimrilik edip Allah'ın emrinden yüz çevirerek sözlerinden döndüler. Bu ayeti kerimenin Salebe hakkında nazil olduğu rivayet edilir. Salebe, peygamberimizden Allah'ın kendisine mal vermesi için dua etmesini rica eder. Peygamberimiz kendisine, Salebe, şükrünü eda edebildiğin az mal, güç yetiremeyeceğin çok maldan daha hayırlıdır buyurur. Salebe bu isteğinde ısrar eder ve seni hak peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki, Allah bana mal verirse kesinlikle her hak sahibine hakkını veririm der. Bunun üzerine peygamberimiz de kendisi için dua eder ve Salebe çok zengin olur. Medine hayvanlarına dar gelince bir vadiye çekilir ve artık cumalara bile gidemez olur. Daha sonra mallarının zekatını almak için kendisine peygamberimizin gönderdiği tahsildarlara zekat vermez ve onları eli boş geri çevirir. Peygamberimiz iki defa "Eyvah, yazıklar oldu Salebe'ye." buyurur. Bunun içindir ki verdiği sözde durmamak nifak belirtisi sayılmıştır. Bunun için Yüce Rabbimiz İsra suresinin 34. ayeti kerimesinde şöyle buyurur. Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir. Bu ayeti kerimeler ve hadisi şerifler bize gösteriyor ki, Müslüman doğru dürüst sözünde duran ve bu yolda gayret eden olmalıdır. Bir de Salebe'nin haline bakarak ne oldum değil ne olacağım diye de düşünmek lazım. Rabbim bizlere bu hakikatleri anlayabilmeyi ihsan eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Sami Göksu'nun kaleme aldığı Güvenilen İnsan Olmak başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de ilk olarak. Ve bir başka yazıyla devam edeceğiz. Bu kez Cahit Özdemir'in kaleme aldığı Bir Güvenli Ada Anadolu başlıklı yazıyı sunuyoruz. Allah Teala sonsuz nimetlerle donattığı dünyayı yüce zatı adına idare etmek üzere eşref-i mahlukat olarak yarattığı insana emanet buyurdu. Ancak hikmetine binaen esfeli safilinle âlâ-yı illiyyin arasında serbest bırakılan insana bu emanete riayette rehber olarak semavi kitapları ve onların talimiyle alakalı peygamberleri ihsan buyurdu. Artık bu emanete riayet etmemenin hiçbir makul izahı ve gerekçesi olamazdı. Ancak insanda meknuz bulunan bir menfi haset şöyle ifade buyurulur. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir. Ezel bezminde Rabbine söz veren insanın nefsine ram olup dünyaya aldanıp mükellefiyetini unutması durumunda bu menfi vasıflar hayata geçer, ahde vefasızlık vaki olur. İlahi hitaba muhatap olmakla şereflenen insanın yüklendiği mesuliyet Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade buyurulur. Kim ahdini bozarsa ancak kendi zararını bozmuş olur. Kim de Allah'la olan ahdine vefa gösterirse, Allah ona büyük bir mükafat verecektir. Dünyamızın bugünkü ateşler içinde ve kan deryasında can çekişen manzarasının sebebi de bu vefasızlıktır. Sonsuz nimetlerle donatılan dünyanın hiçbir köşesi bu zenginlikten mahrum bırakılmamıştır. Dünya, Allah Teala adına barış ve adaletle idare edildiği takdirde bu kaynaklar yardımlaşma ve dayanışmayla her kavmin ihtiyacının karşılanabileceği şekilde dengeli bir şekilde var edilmiştir. Nasıl ki bir cemiyette farklı mesleklerle herkesin birbirine bağlı ve muhtaç halde olmaları takdir buyurulmuşsa, yeryüzünde de ziraat, orman, hayvancılık, balıkçılık, petrol, madenler gibi çeşitli kaynakların farklı bölgelere has kılınmasıyla insanlık birbiriyle dayanışma içinde olmaya yönlendirilmiştir. Tabiattaki bu ilahi nizam ancak onu yaratan Allah Teala'ya verilen söze bağlı olunmakla idrak edilebilir. Dünyevileşme sahikiyle meselenin hikmet boyutundan habersizlik, ihtirasların yönlendirdiği putlaştırılan akılla yol ararken uçurumlara yuvarlanmayı mukadder kılar. Mesela bir papaz olan İngiliz iktisatçı Thomas Malthus ortaya attığı nüfus teorisiyle nüfusun geometrik besin maddeleri üretiminin de aritmetik şekilde artmasının ileride açlık meselesini ortaya çıkaracağını, nitekim bu gidişte 100 yıl sonra besin maddeleri artışının 5 kat olurken dünya nüfusunun 16 kat artacağı iddiasıyla tedbir olarak nüfus planlamasını teklif eder. Malthus'un teorisi zamanın devlet adamları üzerinde de tesirli olur. Zaten paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma faziletinden mahrum sömürgeci zihniyetteki ülke idarecilerinin dünyanın zenginliklerine tek başlarına sahip olma ihtirasları kamçılanır. Bu kıran kırana rekabetin neticesindeki nüfuz mücadeleleriyle, çıkarılan dünya savaşlarıyla, işgallerle, kışkırtılan iç savaşlarla, desteklenen terör hareketleriyle yüz milyonlarca insan ölmüştür. Bu cümleden olarak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra toplanan Yalta Konferansı, savaş galibi sömürgeci ülkelerin dünyayı bir mal gibi paylaştıkları bir yüz karası vesikasıdır. Bugün geri kalmış bölgelerin gözlerini kamaştıran Batı'nın zengin hayat seviyesi, iliklerine kadar sömürülmüş mazlumlar coğrafyasının kan ve gözyaşları üzerine kurulmuştur. Dünyanın birçok yeri açlık problemleriyle boğuşurken, bir kısmının tokluk problemleriyle uğraşması, kaynakların adil paylaşılamamasının bir neticesidir. Dünya, ilahi murad üzere ayarlandığı barış ve adalet çerçevesinde idare edildiği takdirde, sonsuz çeşit ve miktarda yerüstü ve yeraltı servetleriyle kıyamete kadar insanlığa yetecek bir kaynağa sahiptir. Kur'an-ı Kerim'de, "Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın" beyan buyurulması da buna işaret cümlesindendir. Nimetin seviyesi sadedinde de insanın keyfiyetiyle alakalı şu müjde beyan buyurulur: "Eğer şükrederseniz elbette size olan nimetimi artırırım." Bu meseleden gafil kalmanın akıbetini hak dostları şöyle tebarüz ettirirler: "Rızkını Allah'tan bilmeyip de onun mahlukatından beklemek, insanı Cenab-ı Hak'tan uzaklaştırıp halka muhtaç eder." Hadis-i şerifte de herkesin birbirinden mesul olması çerçevesinde şöyle buyurulur: "Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, "Evleniniz, çoğalınız, çünkü ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzda iftihar edeceğim" buyurması da bu meseleye açıklık kazandırmaktadır. Şanlı medeniyetimizin son halkası olan Osmanlı Cihan Devleti'nin durdurulması ve tarih sahnesinden çekilmesinden sonra dünya ve hususiyle de İslam beldeleri zalim sömürgecilerin haçlı kiniyle kan ve ateşe boğuldu. Bir vakitler devlet ricalimiz arasında onların dinine girmenin gündeme getirilip müzakere edilmesinin bahanelerinden birisi de bu tasalluttur. Soğuk Savaş'ın sona erdiği 80'li yıllardan sonra hususiyle de mahut 11 Eylül 2001 hadisesine müteakip bu kanlı oyunlar sadece İslam coğrafyasına hasredildi. Bu vahşetin son örneği de yanı başımızdaki Suriye'dir. Siyonizmin sapık ihtiraslarını hayata geçirmek, stratejik üstünlük sağlamak ve enerji havzasına sahip olmak gibi maksatlarla bütün sömürgeci devletlerin ve İslam coğrafyasındaki uşaklarının üşüştüğü Suriye'de tam manasıyla bir vahşet devam ediyor. 9 yıldır her türlü silah kullanılarak sürdürülen bu faciada 1 milyon civarında sivil katledilmiş, 22 milyonluk nüfusun yarısı yerlerinden sürülmüş, 6 milyon civarında insan dış ülkelere sığınmıştır. Taş üstünde taş bırakılmayan ülkede yakın zamanda en küçük bir çözüm ihtimali bile görünmemektedir. Ülkelerinden kaçan Suriyelilere herkes kapılarını kapatırken büyük kısmına 3,5 milyonuna ekonomik sıkıntılarına rağmen ülkemiz kucak açmıştır. Esasında Anadolu'muz ecdadımıza vatan olalı beri her zaman ve şartta onca ihanet ve nankörlüklere rağmen darda kalanlar için bir güvenli ada olmuştur. Ecdadımız devletin büyük ailelerle uğraştığı devirlerde bile Yahudiler, Macarlar, Polonyalılar, İsveçliler gibi sıkıntıya düşen gayrimüslim toplulukları dahi bağrına basma asaletini göstermiştir. Bu uğurda Rusya ve Avusturya'nın ağır baskılarına da göğüs gerilerek bu mülteciler himaye edilmiştir. Onlara karşı Sultan Abdülmecid Han'ın "Tacımı veririm, tahtımı veririm fakat devletime sığınanları asla vermem" şeklindeki asil cevabı bu hususta dünyaya verilen bir insanlık dersi mahiyetindedir. Katledilmekle karşı karşıya kalan Suriye halkına kucak açmak, muhacire ensar olmak bakımından hem insanlık ve kardeşlik vazifemiz hem de Allah Teala'nın rızasını kazanmak bakımından şerefimizdir. Suriye'nin kuzeyi bizim misak-ı milli sınırlarımız içindedir ve halkı da bizim bir asır önceki vatandaşlarımızdır. Çanakkale Savaşı'nda şehit olanlar için de Şam'dan, Halep'ten, Hama'dan 1603-1000 arasında Suriyeli vatandaşımızın olması bu yakınlığın bir neticesidir. Bütün bunlara rağmen maalesef çeşitli mihraklarca ortaya atılan tevziratla ülkemizde misafir olan Suriyeli kardeşlerimizle alakalı bir husumet vasatı teşkiline çalışılmaktadır. Onları anlayabilmenin en sade yolu onlarla hemhal olmak, kendimizi onların yerine koymaktır. Gece gündüz yağan bombalar altında bütün yakınlarını kaybetmiş olarak yaşamanın nasıl olabileceği, çoluk çocuk doluşulan lastik botlarla Ege Denizi'nin dibini boylama ihtimalini bile hiçe sayma haleti ruhiyesi ancak böyle anlaşılabilir. Aklı selime, insanlık artık ölmüş dedirtmemek, şanlı ecdadımızın varisi olarak ülkemizin vazifesi ve istikbalinin yüz akıdır. Değerli dinleyenlerimiz, Cahit Özdemir'in kaleme aldığı Bir Güvenli Ada Anadolu başlıklı yazıyı sunduk. Ve son olarak bir şiiri paylaşacağız Yüz Akı Dergisi'nden. Osman Altaş imzalı Dua Çağrısı başlıklı şiirle programımızı noktalıyoruz. Yanıyor Ya Rabbi Doğu Türkistan. Manevi ordular gönder Allah'ım. Gücümüz yetmiyor ümmet perişan. Manevi ordular gönder Allah'ım. Saldırır mümine arsızca hayvan, insan görünümlü şeddeli şeytan. Kahrolsun Ya Rabbi ebeden düşman. Manevi ordular gönder Allah'ım. Gökten azap yağdır hain küffara. Yerden tufan gönder zalim diyara. Havale eyledik ismi kahhara, manevi ordular gönder Allah'ım. Müslüman milletin yoktur mecali. Merhamet et bize, düzelt ahvali. Kuşatsın melekler Bedir misali. Manevi ordular gönder Allah'ım. İslam coğrafyası gözyaşı ve kan, esaret altında inler Müslüman. Yenildik küffara, halimiz hüsran. Manevi ordular gönder Allah'ım. Gönüller dağınık, gayretler ayrı. Ümmette birlik yok, kuvvetler ayrı. Yönetimler bozuk, devletler ayrı. Manevi ordular gönder Allah'ım. Ebabiller gelsin atsın taşları, kırılsın küffarın mağrur başları, dursun şu ümmetin akan yaşları. Manevi ordular gönder Allah'ım. Batsın Amerika, İsrail, Rusya, yıkılsın Kızılçin, kurusun salya, gebersin kafirler, kurtulsun dünya. Manevi ordular gönder Allah'ım. Askerin içinde enbiya olsun, elinde silahlar evliya olsun, komutan Rasul-i Kibriya olsun. Manevi ordular gönder Allah'ım. Askerin içinde enbiya olsun, elinde silahlar evliya olsun, komutan Rasul-i Kibriya olsun. Manevi ordular gönder Allah'ım. Manevi ordular gönder Allah'ım. Evet değerli dinleyenlerimiz, Yüz Akı Dergisi'nin Ekim 2019 sayısından son olarak bir şiiri paylaştık sizinle. Dua Çağrısı başlığını taşıyordu Osman Altaş imzasıyla. Evet, bu akşamlık da biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geçeniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.